Ayrım 21.
Ters açılan kapı. İlçe ortaokul Almanca öğretmeni bir arkadaşına şu mektubu yazıyordu. Sevgili nokta nokta nokta. Sonunda İbrahim Zübikoğlu ile tanıştım. Son seçimlerde milletvekili seçilememiş. Seçimden sonra da 7 ay Ankara'da kalmıştı. Arada bir buraya geliyordu ama bir türlü göremiyordum. Şimdi Ankara'da göçtü, buradaki evine yerleşti. Onunla bir akşam Öğretmenler Derneği'nde tanıştım. Adam birden beni sardı. Hiç de anlattıkları gibi değil. Dahası anlatılanların tersi. İçim ısınıverdi. Evet, liseyi bile bitirememiş ama oldukça geniş bilgisi var. Dili bura ağzına çalıyor. Anlatışı tatlı, sözü de dinleniyor. Kavrayışlı bir adam. O da benim konuşmamdan, benden memnun kaldı sanırım. 40 yaşlarında var yok, evinden dışarı pek seyrek çıkıyor. Daha bu yaşta yalnızlığa gömülmüş, küskün. Hemşerilerinin onunla dostluk yapmaya pek niyetleri yok, yanına bile sokulmuyorlar. Uzaktan selam verip geçiyorlar. Onun da partiye, belediyeye uğradığı yok. Arada bir Öğretmenler Derneği'ne gelip yalnız başına oturuyor. Yanına gelen yok, arada bir memurlar konuşuyorlar. Küskün bir adam olduğu belli ya, hiç de kimseden şikayet ettiği yok. Partili arkadaşlarının ona çok kızdıkları anlaşılıyor. Öteki hemşerilerinin de hiç sevmedikleri belli. Bunca dalavere döndürmüş, dolap çevirmiş adamın neden sevilmediğine hiç şaşılmaz. Ancak bu adamın bunca kişiyi nasıl kandırabildiğine aklım ermiyor. 2 saat kadar süren ilk konuşmamızda bana hiç de anlatılan kötülükleri yapacak bir tip gibi gelmedi. İlk konuşmamızda ayrılırken ertesi akşam için beni evine çağırmıştı. İbrahim Bey seçimi kaybettikten sonra hemşerileri ve parti arkadaşları artık eskiden olduğu gibi boyuna onun için konuşmuyorlar. Hatta pek sözü bile edilmiyor. Konuşmalarında zübük, zübük İbrahim, zübükzade sözleri duyulmaz oldu. Bu türlü konuşmalar kesilince de kasabaya bir durgunluk, bir suskunluk geldi. Kasaba üstüne serpilen ölü toprağına gömülüp kendi içine kapandı. Yani buralılar coşkularını yitirdiler, yürürken gitsem mi diye ürküntülü bir kuşkuyla adımlarını atıyorlar. Bir gün nasılsa aklı evvel Bedir Hoca yine sözü İbrahim Zübükoğlu'na getirip, ''Sen o dovuzu bilmezsin'' dedi, ''onu böyle görüp de inanma sakın. Gavur kıbleye dönmekle Müslüman olmaz. Kim bilir böyle pusuda canavar gibi pusmuş dururken gene ne namussuzluklar kuruyordur. Ama bu sefer yutacak değiliz, kimseyi kandıramaz.'' Maymun gözünü açtı gayrı, kimsenin yanında 2 paralık itibarı kalmadı. Gene sırnaşıp duruyor ya, aldıran yok, ipliği pazara çıktı. Bedir Hoca, bunca zamandır nasıl kandınız dedim. Bakma sen, gafletimize geldi dedi, sonra ekledi. Sakın acıyıp macıyıp yanında dolanma, sana bir eder ölesiye unutamazsın. Anlamadığım bir şey var Bedir Hoca, bunca dalavere çeviren İbrahim Bey nasıl oldu da bu sefer milletvekili seçilemedi? Gevrek gevrek güldü. Biz avanaklara kalaydı, biz onu gene aday gösterirdik ya, bu sefer buyrultu yüksek yerden geldi. Ankara'dan Zübük'ün adı aday listesine girmeyecek denmiş. Çünkü bu rezilin iç yüzünü Ankara'da öğrendi. Aslını aslarını sorarsan bu Zübük'ün öyle akıl almaz büyük bir hüneri yok. Bunun bütün marifeti kapı açmak. Nasıl kapı açmak? Basbayağı kapı açmak. Bu herifin hayatı kapı açmakla geçti. Şansı yaver olduğundan şimdiye dek hep kısmet kapılarını açıp içeri girdi. Anlatsam şaşarsın. Bu Zübük'ün eskiden siyasete aklı ermezdi. Babası ölünce bunlar ana oğul kaldılar. Birkaç parça tarla kaldıysa da babasından, onları da satıp savıp yediler. Bir evleri kaldı. Bizim tahrirat katibi Rıza Bey buna acıyıp hükümete katipliği aldı. Lakin orada da hırlı durmamış. Attılar. O da başını alıp savuşmak için bir gün vilayete gider. O sıralarda da bizde parti marti işi daha yeni. Parti nedir bildiğimiz yok. Adını duyuyoruz, yeni bir parti kurulmuş, vilayete kadar gelmiş ama daha bizim kasabaya ulaşmamış. Bu Zübük vilayete gidince sokakta dolaşırken içeriden gürültüler gelen bir kapıdan içeri dalıyor. O kapıdan girmesiyle talihi de açıldı. Şu vilayette bunca ev, bunca dükkan kapısı varken hepsini bırakıp o kapıdan dalmasına ne dersin? Bitişikteki kapıdan dalsa eski partinin binasına girecek. Girdiği kapı yeni kurulmuş partinin vilayet merkezinin kapısı. Sokak kapısından girip 2. kata çıkıyor. Oradan bir kapıyı daha açıp dalıyor içeri. Bir de bakıyor ki adamlar bir uzun masaya toplanmışlar. Çığırışıp çağırışıp duruyorlar. Boş bir sandalye bulup seninki de çöküyor. Onların arasına katılıyor. Bakıyor yanındakine, yönündekine. Dinliyor çağırışanları, çığırışanları. O da onlar gibi yumruğunu masaya vurarak bağırmaya başlıyor. Daha parti yeni kurulmuş. Oradakiler kim kimdir birbirini bilmiyor. Pek öyle tanışan edişen yok. Zübük'ü de kendilerinden biri belliyorlar. Hemi de Zübük bağırıp çağırma da onlardan ileri gidermiş. Kaç kere kendisi bize söylemiştir. Vallahi arkadaşlar o kapıdan içeri bilerek girmedim. Allah beni oraya düşürdü. Kısmet işte. Bitişik kapıdan dalsaymışım öteki eski partinin içine girecekmişim. Onların arasına düşseydim ben de onlar gibi konuşacaktım. Bu yana düştüm bunlar gibi konuştum. Kısmetinde olanın kaşığında çıkar demezler mi? Masadakilere baktım onlar bir bağırdıysa ben beş bağırdım. Onlar beş bağırdıysa ben on bağırdım. Onlar beni bastırmak istedilerse de olmadı. Evet, Zübük kendisi böylece bize kaçtır anlatmıştır. Yani onun particiliği bilmediği kapıdan içeri dalmasıyla başlar. Kaç kere sormuşumdur, oğlum Zübük ne diye bağırırdın? Bre hoca emmi derdi, herkes hürriyet diye bağırıyor, ben de hürriyet diye bağırdım. Müslümanlıkla cumhura uymak gerek, biz de uyduk. Akşama doğru işlerinden biri, kurucu heyeti yazalım dedi. Partinin ilk kurulu yeni kurulurmuş. En çok ben bağırdığımdan başa benim adımı yazarlarken oradan biri beni tanıdı. ''Oğlum sen şuralı Zübükzade'nin oğlu filankeş değil misin?'' dedi. ''He'' dedim. ''Öyleyse sen git de sizin ilçede partimizin ocağını kur ve de ocağın başkanı ol.'' dedi. ''İyi ya emmi bu iş para ister laflı olmaz. Ben de dersen para yok.'' dedim. ''Adam bu başımızdaki iktidar kimde para bıraktı? Biz sana parti ocağı açacak parayı denkleştiririz. Hiç meraklanma.'' dedi. Zübük İbrahim'e parayı vermişler, o da döndü buraya partiyi kurdu. Lakin hükümetten korkusundan ne olur ne olmaz diye kendisi ocak başkanı olmadığı gibi kurula da girmedi. Arkadaşlar benimkisi memlekete bir hizmet, benim siyasette gözüm yok diyerek ocak başkanlığını bana yıktı. Diyeceğim bu Zübük'ün talihi kapı açmaktan. Vilayete bir başka gidişinde bu sefer her zaman girdiği kapıyı açmıyor da onun karşısındaki oda kapısını açıyor, dalıyor içeri. Bakalım demiş kendi kendine, bu sefer kapıyı değiştirelim, kısmetimize ne çıkacak? Oysa o sıra bizim partide ikilik çıkmamış mı? Partimiz ikiye ayrılmış, bir bölüğü eski odada kalmış, bir bölüğü Zübük'ün daldığı odada toplanmış. Bu iki bölükten biri ötekini ezecek. Zübük'ün ayrılıktan mayrılıktan hiç haberi yok. Girmiş odadan içeri, bakmış ki yeşil örtülü masada toplanmış, çığırışıp çağrışıp duruyorlar. Zübük de çekmiş sandalyeye oturmuş, o da onların ağzına bakıp onlar gibi bağırmaya başlamış. İçeridekiler Zübük'ü de kendilerinden bilmişler. Zübük'ün gene şansı yürümüş. Bilmeden kapıyı açıp girdiği odadaki hizip öbür hizbi yenmiş. Yani Zübük İbrahim'in hiçbir şeye aklının erdiği merdiği yok. Niyet çeker gibi önüne çıkan kapılardan birini açıp içeri dalıyor. Bir keresinde de bizim partiden yeni bir parti daha doğmuştu. Zübük gene bilmeden ya Allah diye açtığı kapıdan girmiş de eski partide kalmış. Yoksa en yeni partinin olduğu odanın kapısından girseydi yanmıştı, mebusluğu rüyasında göremezdi. Bu İbrahim gece gündüz Allah'ım bana yanlış kapı açtırma diye dua eder. Mebus seçilip Ankara'ya gidişinde de öyle olmuş. Malum ya her partinin içinde kaynaşma olur, ayrılık olur. Zübükzade her ne zaman meclise olsun, partide olsun bir kapı açıp girmişse girdiği odadakiler hep başbakandan yana olanlarmış. İçeride bir mesele müzakere ediliyor, Zübük de oturur onların dediğine katılırmış. Her ne denilse Zübük de he diye başını sallar, yüksekten konuşurmuş. Bir böyle, beş böyle, on böyle. Seçimlerden 6 ay öncesi bir gün gene kapılardan birini açıp içeri girmiş. Bu sefer girdiği yerde başbakanın istemediği bir mesele konuşulurmuş. Buradakiler başbakana karşıymış. Ne bilsin garip Zübük, o da başlıyor öbürleri gibi. Evet öyledir, hayır öyle olmaz diye atıp tutmaya. Aklı sıra bu konuştukları başbakanın kulağına gidecek de gözüne girecek. Evet başbakanın kulağına gidiyor, o da kızıp ya öyle mi biz bu yaş odunları dağdan indirip mebus yapalım da bir de bize karşı mı gelsinler diyerek emir veriyor. Bir daha bu Zübük oğlu Zübük'ün adını aday listesine koymayacaksınız. Artık avucunu yalasın Zübük, her zaman şans yürümez, kapı açmayla kısmet görünmez. İşte böyle arada ters kapı da açılır. Aklı evvel Bedir Hoca'ya bakılırsa Zübükoğlu'nun bütün başarısı kapı açıp içeri dalmakmış. Evine gittiğim zaman şaşkınlığım büsbütün arttı. İbrahim Zübükoğlu'nun beni aldığı odanın bir duvarı kitap raflarıyla kaplıydı. Raflarda da kitaplar doluydu. Konuşmasından da okumaya düşkün bir aydın olduğu anlaşılıyordu. Buralıların her olayı abartarak konuştuklarını önceden anlamıştım. Çok zaman onların sözlerinden yalanla doğruyu uydurmayla gerçeği seçip ayıramazdım. Ama İbrahim Bey'le tanıştıktan sonra onun için söylenilenlerin baştan sona uydurma olduğunu anladım. Bu adama acımaya bile başladım içimden. Hemşerilerinin çekemezliğine uğradığı belliydi. İçiyorduk. İçki aramızdaki özdenliği daha da arttırdı. Onun çok zeki, uyanık, uyumlu bir adam olduğu açıktı. Nasıl olmuşu da son seçimde kendisini aday listesine aldırtamamıştı? Onun için anlatılanların %1'i doğru olsa işini uydurur, milletvekili seçilmese bile kendisini iyi bir işin başına geçirtebilirdi. Bunu çok merak ediyordum. Şeref'e 3-4 kadeh kaldırdıktan sonra, "Benim için 3 yıldır burada epey dedikodu duymuşsundur," dedi. "Sağ olsun hemşeriler kulağını şişirmişlerdir." Hiç saklamadım. Onun için duyduklarımdan birkaçını anlattıktan sonra, "Nasıl olur da sizin gibi bir adam iktidar partisinin içinde tutunamaz? Çok şaşıyorum. Anlatılanların %1'ine inanmak gerekse, siz şimdi bakan makan olmalıydınız. Hiç değilse bir umum müdür olurdunuz," dedim. Tıpkı oralıların yerli ağzıyla konuştu. "Ne demezsin, Ankara'ya varmadan biz de öyle bildik kendimizi. Lakin meclise varınca ne görsek? Orada öyle zübükler var ki, hey hey, bizim zübüklüğümüz hiç sökmüyor. Analar ne zübükler doğurmuş kardeşim, bizim zübüklüğümüz orada para etmedi." Kendisiyle alay ederek konuşması daha çok hoşuma gitti, gülerek anlatıyordu. "Bizim hemşeriler gitsinler de zübüklük nasıl olurmuş Ankara'da görsünler. Bizimkisi nam olsun, şan olsun." Hemşerilerinden şikayet ediyordu. "Her ne iyilik yaptımsa döndürüp dolaştırıp aleyhime kullandılar. Size Rüştü Bey işini de anlattılar mı?" "Hayır." "Aman nasıl olmuş da unutmuşlar? Vah vah. Efendim buraya Rüştü Bey adında bir hükümet tabibi geldi. Körpecik delikanlı. Tıbbiyeden çıkmış buraya göndermişler. Buranın havası suyu yaramamış. Doğrusunu ararsan burada bunaldı. Gördüğünüz işte yaşanacak bir yer değil, konuşup görüşecek bir adam bile yok. Kiminle konuşsan zübük diye başlar, zübük diye bitirir sözü. Rüştü Bey çıldıracak, aman beni buradan alın, isterseniz cehenneme belediye doktoru yapın diye dilekçe üstüne dilekçe veriyor. Kim dinleyecek? Doktor Rüştü'nün sinirleri bozuluyor, önüne gelenle kavga ediyor. Avukat Burhan'la arkadaş olmuşlar. Buranı tanırsınız." "Evet, tanışıyoruz." "Bir namussuz doğudur. Bu herif avukatlığın yüz karası. Hükümetin karşısında bir dükkanı var. Sözüm ona avukat yazıhanesi. Kapıdan içeri bir köylü girdi mi daha hoş geldin demeden şöyle der. Sana kötülük edeni astırtayım mı yoksa hapse mi attırayım? Köylü nasıl da bildi derdimi diye şaşar kalır. Bizim köylümüzün arasında kendisine kötülük edilmeyeni yoktur ki. Hiç değilse birbirine kötülüğü dokunur. Dağın doruğunda bir başına kalsa duramaz kendi kendine kötülük eder. Adam kötülüğe uğramış, daha kızgınlığının dumanı tütüyor. Düşmanının kanını içse hırsı dinmeyecek. Hapisliğe hiç razı olur mu? İşte o kızgınlıkla, aman avukat ocağına düştüm, astır şu namussuzu der. Avukat Burhan da astırma dilekçesi 100 lira, mahpusu attırma dilekçesi 50 lira der. Herif de dilekçe fiyatı, eczanede hazır ilaç gibi fatura fiyatına. Köylü verir 100 lirayı, astırma dilekçesi yazdırtır. Aradan bir iki gün geçti mi köylünün hırsı da biraz yatışır. Yazdırdığı dilekçeyle düşmanı sahiden asılacak sanır, başlar adama acımaya. Düşman dediği adamın ya keçisi bahçesinin çitini geçmiş, ya tavuğu bahçesine girmiştir. İçine bir acımadır düşer, koşar avukat Burhan'a. Aman etme avukat, ben bu işten vazgeçtim, yazıktır, astırmayalım herifi, komşumuzdur. Çoluğu çocuğu var, yazıktır, kıymayalım. Gel şunu 5-10 yıl dama attır da aklı başına gelsin. Avukat Burhan, öyleyse ayrı bir hapis dilekçesi yazılacaklar, bir 50 lira daha alır. Yani böyle bir namussuzdur, köylünün iliğini kanını sömürür de doymaz. Doktor Rüştü buna derdini yanınca, bu işi İbrahim Bey'den başkası yapamaz, isterse seni o şıp diye İstanbul'un göbeğine tayin ettirir der. Bunlar ikisi kalkıp geldiler bana, böyle böyle diye anlattılar. Delikanlıya baktım yüreğim parçalandı. Neden dersen oğlanın sinirleri bozulmuş, temelli tozutmuş. Durup dururken kaşı gözü burnu kulağı oynuyor ve de durmadan ağlıyor. Bunlar muhallebici çocuğu, gayri İstanbul'a da gitse bundan hayır gelmez. Tımarhaneye kapamaktan başka umarı kalmamış. Elimizden geleni yaparız dedim, bunları savdım. Elimden gelen dersem ne gelir elimden? Hiç. Vallahi herkes de bizi bir işler döndürür, becerir sanır. Kardeş, bu cemiyet temelinden doruğuna çürümüş. Bugün bakan bakanken rüşvetsiz bir iş yaptıramıyor. Halimiz bitiktir, ahlak sıfır. Hiç kimsenin milletvekilini dinlediği, taktığı yok. Ne var ki biz milletvekili olduğumuzdan alınacak rüşvetle biraz indirim yapıyorlar. Hepsi bu işte. Herhangi bir vatandaşın işi 5000 lira rüşvetle görülüyorsa bizim işimiz oldu mu 3000'e kurtarıyor. Mebusluğun haysiyeti %30-40 tenzilat. Doktor Rüştü için de çok uğraştım, bir türlü söktüremedim. Orası da vatanın bir parçası değil mi diyorlar. Bir bakarsan doğru, bizim kasabamız da vatanın bir parçası ama yağlı parça değil, kel keleş bir parça. Baktım işi sapsaklıyorlar, bunun olacağı nedir diye açık açık pazarlığa oturduk. Çünkü efendim onlar da beni Doktor Rüştü'den rüşvet aldı diye biliyorlar. Herkesi nasıl bilirsin? Kendin gibi. Babasının hayrına kimsenin bedavadan öksürdüğü yok. Sonunda anladık ki arada 3000 lira dönerse Doktor Rüştü'yü buradan alıp iyi bir yere gönderecekler. O da ancak sana olur dediler. Az para değil ki cebimden versem. Kendilerine desem akıllarına olmadık iş gelecek. Kasabaya dönüşümde bunların ikisini çektim bir kenara, olanı biteni anlattım. Doktor Rüştü hemen cebinden paraları çıkarttı. 4000'i önüme saydı. Şunun 1000 lirasını cebine sok bir yol dedim. Geri kalan 3000'i de şu adrese postala. Allah seni inandırsın, paraya elimi bile sürmüş değilim. Ben dedikodudan korkarım. Ve de hatta bu işi yapacak olan adama bir de cebimizden ziyafet çektik. O da bizden gitti. Helalı hoş olsun. Velakin neye yarar birader, bu avukat Burhan namussuz adı bu rüşvetçiye çıkardı. Yahu digel de deli olma. Ulan dürzü desen haşa, buradan dışarı gelip yalvaran, ayağıma kapanan siz, parayı gönderen siz. Benimkisi acıyıp bir aracılık, bir insaniyetlik. Yani diyeceğim, bunlar böyle alçak. Zübükoğlu İbrahim çok içten anlatıyordu. Hele memlekette rüşvet ve iltimasın nasıl alıp yürüdüğünü anlatırken gözleri buğulanmıştı. Neredeyse ağlayacaktı. Benim de içim doldu. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Sana şunu açıkça bildireyim ki İbrahim Bey için yapılan dedikoduların hiçbirine artık inanmıyorum. Tam tersine onun yurtsever bir kasaba aydını olduğuna inandım. Burada geçirdiğiniz yıllarda sizin de başınıza çok işler gelmiştir dedi. Ben de anlattım, içimi döktüm. Buraya geldim geleli o geceki kadar rahatladığımı hiç bilmiyorum. Buraya geldiğimin ilk günlerinde içimin nasıl ülkücülük ateşiyle tutuştuğunu ama aylar geçtikçe nasıl kendimden döküle döküle parçalanıp bittiğimi anlattım. Bir daha kendime gelemeyeceğimden korkuyorum dedim. Burada beni anlayan tek adam İbrahim Zübükoğlu oldu. Bizim ilk baştan yanılmamız şuradan oldu. Biz yurdun kalkınmasını, halkın aydınlanmasını tek tek kişilerin özel çabalarıyla olabilir sanıyoruz. Büyük şehirlerde okuyup öğrenip bu kasabalara geleceğiz de aklımızca buralarda olumlu işler göreceğiz. Oo, nasıl aldanmışız, nasıl kandırmışlar bizi. İbrahim Bey, elle gelen düğün bayram kardeşleri, köylü kalkınacaksa haydi hep birden. Ne demek seni buraya atıp da arayıp sormasınlar, elin oğlu da İstanbul'un da Ankara'sına yan gelsin. O gece çok içmiştik, sabaha karşı İbrahim Bey'in evinden ayrıldım. Ama kafamda bir umut ışığı çaktı. İbrahim Bey isterse beni buradan kurtarabilir. Yüz yüze söyleyemediğim için kendisine bir mektup yazdım. Biliyorum, çürümüş bir toplumumuz var. Nice uğraşsak bu çürümüş toplum içinde bizler sağlam kişiler olarak kalamayız. Beni yanlış anlamazsa buradan 3 yılda ancak biriktirebildiğim 2000 lirayı. Anlıyorsun değil mi? İnan ki bunları ona yazarken çok utandım ama hiçbir kurtuluşum umarım yoktu. Bu sabah İbrahim Bey'le Öğretmenler Derneği'nde karşılaştık. Yüzüne bakmaya bile utanıyordum. Bir ara yanıma gelip elini omuzuma koydu. Bir yolunu bulacağız dedi. Akşam Satılmış Bey'in lokantasında içerken Allah selamet versin Murtaza Efendi ile tüccardan Emin Efendi yine her zamanki gibi İbrahim Zübükoğlu için atıp tutmaya başladılar. Artık dayanamadım da ayıptır yahu dedim, ayıptır. 3 yıl oldu aranızdayım. Sizin Zübükzade'den başka konuşacak hiç mi lafınız yok? Adamı tanımasaydım neyse. İbrahim Bey'i savunurken Emin Efendi elini çenesine götürüp yüzüme dikkatli dikkatli baktı da sanki bulaşıcı bir hastalığa tutulmuşum gibi acıyarak "Eyvah!" dedi. "Eyvah ki eyvah! Yandı bu öğretmen. Zübük rezilini tuttuğuna bakılırsa yakında ondan büyük bir kazık yiyecek demektir." İşaret parmağını tükürükleyip masanın kenarına sürdü. "Aha da buraya yazıyorum. Yakındır göreceksiniz. Bu öğretmen de amanın ben yandım bu zübük namussuzunun elinden diyerek buralarda dolanmazsa bana da Emin Efendi demesinler ve de bu bıyıkları keserim şart olsun." Bu can sıkıcı konuşmalardan kurtulmak için onlardan ayrıldım, odama geldim. Sana bu mektubu yazıyorum. İbrahim Zübükoğlu'nu, onun çektiklerini, üzüntülerini şimdi çok iyi anlıyorum. Onunla ortaklaşa duygularımız var. Biliyorum hemşerileri için ne yapsa paralansa yine onlara yaranamayacak. Yaptığı her iyilik kötüye yorumlanacak. Yakında buradan kurtulacağımı umuyorum. Burada geçen yıllarımı hayatımdan silinmiş, hiç yaşamamışım sayıyorum. Selamlar, sevgiler. Zübüklük nedir? İlçe ortaokul Almanca öğretmeni bir arkadaşına şu mektubu yazıyordu. Canım kardeşim, yarın buradan ayrılıyorum. Sevinçliyim sanma, üzüntülü de değilim. İçinde bulunduğum ruh halini sana bilmem ki nasıl anlatsam. İster istemez yine sana Zübükzade denilen insanlık dışı yaratıktan söz etmek zorundayım. İnsanın bu kadar ahlaksızı gerçekten hayatta değil, ancak Shakespeare'in piyeslerinde bulunabilir. Sanki bu adam büyük dramcının yarattığı rolünü çok benimsemiş bir hain tiptir ve sahneden fırlayarak insanların arasına gerçek hayata katılmıştır. Bu adam yaşamıyor, durmadan hemcinslerine kötülük ederek önüne geçilmez kötü kaderini çizdiği yoldan gidiyor. Ankara'dan dönüşünden sonra burada kimse yüzüne bakmıyordu ama herkes içten içe ondan korkuyordu. Aklı evvel Bedir Hoca kaç kere, bak görürsünüz demişti, kim bilir gene ne domuzluklar kuruyordur, gene bizi oyuna getirecektir, Allah vere de kanmasak. Aydarca siftindi durdu, ona 2000 lirayı kemik mıslıkla gönderdiğimin ertesi günü Ankara'ya gitti. Dönüşünde tamam sen o işi olmuş bil dedi. Aradan aylar geçti, olmuş olacak hiçbir şey yok. Ama Zübükzade İbrahim Bey şimdi hemşerilerinin gözdesi. Muhalif, muvafık onu hepsi de el üstünde tutuyorlar. Durup dururken ortaya bir vilayetlik işi çıkardı. Zübük İbrahim bu ilçeyi vilayet yaptıracakmış. Burası bir vilayet olursa ilçenin her işi halledilecek, başlarına bir vali geldi mi yollar, fabrikalar yapılacak, lise yapılacak. Vilayet olmaktan başka hiçbir şey konuşulmuyor. Hükümeti kızdırmamak için muhalif partiler kendilerini kapadılar, tabelalarını da söküp indirdiler. Şimdi hepsi Zübük'ün etrafında birleşti. Neredeyse ona tapacaklar. Ankara'ya bugün bir heyet yola çıktı. Başlarında da tabii Zübük. Avukat Burhan'la muhalif Kadri Efendi ve bütün ötekiler de birlikte. Sabahtan akşama kadar kasabada bayram yapıldı. Mehmet Çavuş Hıdırlık doruğundan bütün gün top patlattı. Davulcu Topal Veysel'le zurnacı Çingen Hüseyin gece yarılarına kadar çalıp durdular. Heyet başkanı Zübük yola çıkmadan önce kaptı kaşlarının üstüne çıkıp bir nutuk çekti. Burası vilayet olursa halkın neler neler kazanacağını anlattı. Sonra heyet kaptı kaşlıya doldu, giderlerken iki koç kurban edildi. Alanın gerisinde durup onlara şaşkınlık içinde baka kaldım. Şimdi çok iyi anladım ki Zübük bir tane değil, biz hepimiz birer Zübüğüz. Bizim hepimizin içinde Zübüklük olmasa, bizler de birer Zübük olmasak aramızdan böyle Zübükler büyüyemezdi. Hepimizde birer parça olan Zübüklük birleşip işte başımıza böyle Zübükler çıkıyor. Oysa Zübüklük bizde, bizim içimizde. Onları biz kendi Zübüklüğümüzden yaratıyoruz. Sonra kendi Zübüklüklerimizin bir tek Zübük'te birleştiğini görünce ona kızıyoruz. Bu Zübükler her yerde var. Biz Zübükler nerede varsak onlar da orada. Zübük İbrahim paramı alıp beni kandırdığı için böyle söylemiyorum. Ama böyle doğru düşünebilmem için benim de aldatılmam gerektiğini. Nasıl aldandığımı kimseye söylemedim. Aslında aldatmak isteyen bendim. Zübükler de işte bu duygumuzdan yararlanıp bizi kandırıyorlar. Daha doğrusu biz önce kendimizi kandırıp onları da bizi kandırsınlar diye zorluyoruz. Kendi içimizdeki zübüklükleri biriktirip birleştirip zorluya zorluya zübük yaratıyoruz. Gerçekte zübük biziz, benim, sensin. Karşımıza bir zübük çıkıyorsa onun zübüklüğünde bizim de bir parçamız var. Öğretmenlikten istifa ettim. Yarın sabah erkenden buradan ayrılıyorum. Ama her gittiğim yerde bu zübükleri göreceğimi biliyorum. Çünkü bu zübüklük bizde yaşıyor. Onları birer zübük olarak yaratan, ortaya çıkaran bizleriz. Benim için şimdilik tek amaç buradan kurtulmak. Ama gerçekten zübüklerden, kendi zübüklüğümüzden kurtulabilecek miyiz? İşte bu soruya cevap veremediğim için nereye gideceğimi ve ne yapacağımı bilemiyorum. Yeni gideceğim yerden sana mektup yazar, önce kendi zübüklüğümden kurtulup kurtulamadığımı anlatırım. Sevgiler. Kitabın sonu. 16 Şubat 2007. Sayfa 341.